Ayrım 6. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı, sayfa 89. 1939-1945 İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye non-belligerent, yani savaşmayan ülkelerdendi. Ama asıl önemlisi bir dizi saldırmazlık paktı ve anlaşmalarla tarafsız ülke konumunu sağlamıştı. Ankara, birbirleriyle zıtlaşan, selamlaşmayan ülke diplomatlarının faaliyet gösterdiği nadir başkentlerden biriydi. Dışişleri bu insanları Cumhuriyet balolarında törenlerde bir arada tutabilmek için protokol harikaları yaratıyordu. Tabii büyük şehirler casus doluydu. Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın kurduğu polis paralel diyebileceğimiz teşkilat bu noktada yeterince etkili oldu. Şoförler ve bina kapıcıları anında bilgi getiriyordu. Nitekim Büyükelçi von Papen'e tertiplenen suikastta da havaya uçan suikastçının kimliğini bıraktığı tek delil olan ayakkabıyı satan mağazanın tezgahtarları sayesinde öğrendiler. Geleneksel Türkiye'de halk çok meraklıydı ve herkes her gördüğünü olağanüstü bir biçimde hafızasına nakşediyordu. Savaş biteli 60 yıl oldu ama uzun dünya savaşı savaşan ülkelerin ve halkların tarihlerinde derin ve onulmaz yaralar açtı. Nitekim Avrupa'nın büyük ülkeleri artık büyük değildir. İktisaden eskisine göre daha iyi durumda olsalar da kültürel ve ilmi üstünlüklerini kaybettikleri açıktır. Türkiye, 1. Dünya Savaşı'ndaki ağır hataları ve adeta boş özlemlerle savaşa katılması sebebiyle bu sefer aşırı ihtiyatkarlıkla savaşın dışında kalmış, savaşa girmek ve Almanya'ya harp ilan etmek için son aylara kadar beklemiştir. Bu savaş ilanı da dünyayı yeniden inşa etmek durumunda olan Batılılara katılmak ve Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanya'sına yeterince karşı olmamak töhmetinden kurtulmak içindir. Savaşın sonlarına doğru, yani 1944 Mayıs'ından itibaren Cumhurbaşkanı ve hükümet Almanlara açıkça sempati duyanları değil, böyle bir zan altında olanları dahi sadece resmi görevlerden değil, toplumsal hayattan da tasfiye etmişti. Gerçek şu ki Sovyetlerin bu dönemdeki Türkiye karşıtı söylem ve davranışları ülkede panik yaratmış ve komünizm karşıtı politika Rusya'ya karşı duygu ve tavırları da artırmıştır. Demek ki hükümet Mayıs 1944'teki milliyetçi sağcı takibatından sonra çok vakit kaybetmeden solculara da yüklenecektir. Savaş içinde Türkiye'nin ithalat düzeyi çok düştü. Her şeyden önce endüstriyel ülkelerin Türkiye'ye satacakları mal yoktu. Savaşan şişkin ordular bütün stokları yutuyordu. Karaköy ve Eminönü'nün ithalatçıları limana uğrayacak ufuktaki bir gemiyi gözlemek ve temsilcileri aracılığıyla ne bulurlarsa kapatmakla gün geçiriyorlardı. Tabii kara borsa ortalığı sardı. Hükümet tahıl kara borsasını önlemek için sıkı tedbirler aldı. Ancak bu sadece fakir köylünün canını yaktı. Şehirlerde un ve şeker sıkıntısı vardı. Vilayetin birinde kuyrukta bekleyenler hükümet konağına götürülen bir tepsi baklavayı devirdiler. Ama işin doğrusu asayiş berkemaldi. Az sayıdaki polis ve jandarma ile Türkiye yönetimi savaşın sıkıntılarını isyansız ve yağmasız atlattı. Bu halkın hükümetin ve devlet ananesinin ördüğü ortak bir başarıdır. Arşivlerden görünen o ki 12 adalardaki İtalyan birliklerinin harekatı bile en ince ayrıntısına kadar izleniyordu. Raporları gönderenler ise sadece adalardaki Türk azınlık değildi. Rum nüfustan bile aynı hizmeti hem de ücretsiz olarak görenler vardı. Osmanlı'dan bu yana devletin mirası sürüyordu. Buğday kara borsasından zengin olan Hacı Ağa sınıfı az zamanda büyük şehirlerde bile kendini hissettirdi. Buna karşılık savaş makinesinin talepleri bitmiyordu. Türkiye elinde ham madde olarak ne varsa sattı. Hatta bu ham maddeyi işleyip yarı mamul hale getirerek sanayi henüz kurulamadığından ferrokrom veya işlenmiş alüminyum değil topraktan çıkan filiz olduğu gibi gönderildi. O da yetmedi. ABD, İngiltere ve Almanya'nın büyük firmaları yerel temsilcilerinden ot, maden ve gıda namına ne bulurlarsa göndermelerini istedi. Savaş sanayinin ihtiyacı yeni icatlar ortaya çıkarıyordu. Hangi bitkinin, maden cevherinin hatta toprak cinsinin ne işe yaradığı belli olmazdı. Zaten Türkiye'nin bitki ve maden envanteri tam bilinemediğinden araştırıp bir şeyler bulmaları isteniyordu. Servetler birikti, planlı programlı kullanılmasa da bu birikim ve ardından gelen Marshall yardımı ve zirai makineleşme Türkiye'de bir nesil içinde gelişme ve patlama yarattı. Savaş yıllarında ordu sıkıntı içindeydi. Mühimmat, silah, giyim, kuşam derdi biliniyor. Biz ne söylesek boş. Eli kalem tutan askeri tarihçilerin ki bunların arasında o dönemin genç komutanları olan General Nurettin Türsan ısrarlarım sonucu hatıralarını yazdı. Nurettin Türsan, Anılar, Arma Yayınları 2009. ve General Muzaffer Erendil de var. Hatıralarını bekliyoruz. Savaş yıllarında civarda gemisi batan veya uçağa düşen müttefik ve mihver devletlerin ordularına mensup asker ve subaylar sık sık Türkiye topraklarına sığınırlardı ve yeniden birliklerine ulaşana kadar bunlar büyük şehirlerin hayatına karışır, eğlence yerlerine devam ederlerdi. Ankara'da Baba Karpiç'in yılbaşı gecesi kendi marşlarını söylemek isteyen Alman ve İngiliz pilotların kavga çıkarmalarını nasıl ustalıkla ve Çıgan Orkestrası'nın desteğiyle önlediğini anlatırlar. Uzun savaş yıllarının sıkıntıları demokratik gelişmeleri hızlandırdı. İHŞ dağıtımı düzgün gitmese de halkımızda düzen ve kuyruk alışkanlığını geliştirdi. Dayanıklı ve sabırlı bir kitle olduğumuzu gösterdi. İmparatorluğunun son 40 yılını savaşlar ve yıkımla geçiren tecrübeli bir ulusun nefes almasını ve kendine gelmesini sağladı. 1950, Türkiye'de demokrasinin başlangıcı. 16 Şubat 1950'de, yani 60 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 5545 sayılı bir seçim yasasını ittifaka yakın bir sayıyla geçirdi. 341 kabul ve 10 red. Mümtaz Arıkan, tarihte bugün, sayfa 56. 1946 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 parti girmişti. Tabii ki hükümette olan CHP, sonra Demokrat Parti ve Millet Partisi. Seçim kanunu hiç şüphesiz CHP'lilerin tasarımıyla ortaya çıkmıştır. Türk demokrasi tarihinde bir devrim sayılmalıydı. İkinci seçmenlik usulü kaldırılıyor, vatandaşların her birinin doğrudan reyi ile milletvekilleri seçiliyor ve buna bağlı olarak gizli oy, açık tasnif sistemi getiriliyordu. 1946 seçimlerinde çok partili hayata girilmişti ama çift dereceli seçim ve açık oy, kapalı tasnif sistemi geçerliydi. Bu bakımdan 1950'deki kanun demokrasi tarihimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü seçim usulü demokrasinin bir yerde kendisidir. Britanya ve kıta Avrupa'sında bile genel oy hakkına gizli oy, açık tasnife geçmek uzun mücadelelerle gerçekleşmişti. 1950 sisteminin en sakat tarafı sandık demokrasisine dayanmasına rağmen her vilayetin bir seçim bölgesi olarak tutulması, İstanbul hariç, ve seçim bölgesinde de çoğunluk sistemi dediğimiz bir fark bile olsa en çok rey alan partinin meclise milletvekili göndermesiydi. CHP'nin bu otoriter çoğunlukçu seçim sistemi anlayışı aslında o zihniyetin bir parçası olan Demokrat Partililer tarafından da benimsenmiştir. Ana muhalefet grubu adına Adnan Menderes çoğunluk sistemini meclise savunmuş, CHP'liler adına da Başbakan Profesör Şemsettin Günaltay bu uzlaşmayı ifade eden bir sunuş ve konuşma yapmıştı. Karşı çıkanlar sadece Millet Partililerdi. Gariptir, iki partinin de mürteci diye damgaladığı MHP, seçimlerde çoğunluk sistemi ve parlamento hayatında senatonun getirilmesini savunarak öbür iki partiden daha isabetli görüşler ileri sürmüştü. 1954'ten itibaren çoğunluk sisteminin kendi aleyhine çalıştığını gören CHP'liler bu sefer nispi temsil sistemini, yani alınan oy oranına göre bir ilin milletvekili sayısının tespiti, savunma şampiyonu kesildiler. Ama Demokrat Partililer mutlak iktidarın tadını almıştı. İsrar ettiler. Şayet nispi temsil sistemine geçilerek 1960'ta erken seçime gidilse muhtemelen 27 Mayıs darbesi olmayacaktı. Tarih olsaydı ile olmuyor. 1961 Anayasası hızla yürürlüğe girmiş sayılır. Darbeden 17 ay sonra seçimler nispi temsil sistemine göre yapıldı ve bu seçim sisteminin ilk cilvesi ortaya çıktı. Koalisyon hükümetleri. İtiraf edelim, Türkiye koalisyon sistemini 1961-1965 arasında büyük bir olgunlukla yürütmüştü. Ne var ki CHP son anda Adalet Partililerin muhalefetine rağmen diğer partilerle ittifak halinde yeni bir seçim sistemi getirdi. Bu dış örneklere rağmen en hasından bir Türk icadıdır. Küçük partilere aşırı imkan veriyordu. Bu sayede %2 civarında rey alan Türkiye İşçi Partisi ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 15 sandalye ile girdi. Daha az rey alan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 11 sandalye kazanmıştı. Her şeye rağmen seçmen istikrarlı davranmıştır. Adalet Partisi tarihinde görmediği kadar çok rey aldı ve mutlak bir biçimde iktidara geçti. Demek ki seçmen kararlı ise, daha doğrusu partiler onu ikna etmeyi bilmişse, seçim sisteminin rolü pek yoktur, denge fırılır. Aksi takdirde dengeyi sağlayacak bir meclis dağılımı gerçekleşemez. Hatta tek başına hükümet bile zayıf kalır. Nitekim günümüzde tek parti iktidarı yaratmaya yönelik seçim sisteminin bile ne kadar dayanacağı şüphelidir. Türkiye Tanzimat başından beri seçimle tanışmıştır. Uygulanan sistemlerin bazıları karagöz perdesini andıracak yapıdadır ama gerçekçidir. Mesela Tanzimat başlangıcında vilayetlerde ahaliye vergi salacak muhasıllık meclislerine yerli halktan temsilciler için yapılacak seçimin sistemi sade ve ilginç. Seçmen vasfına sahip, yeterli miktarda vergi veren, saygın ve yetişkin erkek nüfus toplanacak, önerilen adayı isteyenler bir tarafa, istemeyenler öbür tarafa geçecekti. Bu usul işledi de. 18 Mart 1877'de toplanan ilk Mebuslar Meclisi'nde, Mebuslar, vilayet meclisleri ve belediye meclislerinin üye seçimi için kanunu tartışırken, taşra vilayetlerinin mebusları, biz taşralarda tanzimat başından beri seçim yapıyoruz. Galiba İstanbullular ilk defa seçim görecekler diyorlardı ki gerçekti. Aslında mebus dediklerimiz yukarıdaki garip seçim usulüyle seçilen vilayi idare meclisleri üyeleri arasından adeta tayinle gelmişlerdi. İstanbul vilayeti 1908'deki genel seçimlere ve sonrakilere rağmen çağdaş seçimi ilk defa 1950'den itibaren görmüştür. Bununla beraber yaşanan tarihi küçümsemeyelim. Bu ülkede 60 yıl kesintisiz seçim yapıldı. Hatta darbeleri, anayasa değişikliklerine rağmen seçim dönemleri pek aşılmadı ve Türk halkı usulüne uygun rey vermeye alışkanlık edindi. Adil seçimin çoğu ülkede bir problem olduğu ve seçimlerin beynel milel gözlem konusu haline geldiğini unutmayalım. Demokrasimizin aksaklıkları hiç değilse sandığı kapsamıyor. Demokrasi ve seçim bir usul meselesidir. Usule soğukkanlı bir biçimde uyulur ve kanun uygulanır. Yani iradeler saptırılsa da sandığa atılan reyin kutsiyetinin korunması gerekir. 14 Mayıs 1950 Demokrasinin ilk günü. 14 Mayıs 1950 seçimleri Türkiye tarihinde demokrasinin zaferi, demokratik hayata geçiş gibi başlıklarla anılır. Benim gençliğimde çok yaygın olan bir görüşe göre bu İsmet Paşa'nın bir hatasıydı ve zamansız olarak çok partiye geçiş nedeniyle rejim ve inkılaplar darbe yemişti. Taraftarlarına halen tek tük rastlanmakla birlikte bu görüş zaman içerisinde hali değişmiştir. Aksine 1950 seçimlerinin tarihi rolünü olağanın üstünde abartarak yorumlayanların sayısı da artıyor. Türkiye'de sol 14 Mayıs 1950 geçişini tek partici bazı Kemalistler gibi A kapitalist kasaba tüccarının iktidarı olarak değerlendirme eğilimindeydi. Hatırlıyorum, 1960'larda Siyasal Bilgiler Fakültesindeki Anayasa Hukuku seminerlerinde Deniz Baykal, bürokrasinin iktidarına karşı DP'nin bazı antibürokratik açılımlar getirdiğini ve halkın bu hareketi desteklemesinin neden gerekli olduğunu söylediğinde sınıfta itiraz edenler olurdu. O tarihlerde Siyasal Bilgiler Fakültesinin Sosyalist Fikir Kulübü Başkanı olan ve Marksist çizgiyi izleyen Hüseyin Ergün de olayı benzer şekilde tahlil ettiği için sosyalist arkadaşlarının hücumuna uğramıştır. Değişiklik bütün toplumların en masum isteğidir. İmparatorluğun bedelini Anadolu ödedi. Arabistan çöllerinde, Kafkas eteklerinde, Galicia'nın kışında şehit düştüler. Yoklukta çizilen vatan sınırı içinde iktisadi sıkıntıların ve asırların getirdiği birikimsizliğin bedelini ödediler. Tek parti iktidarının 20 yıl içinde insanlara refah ve aydınlık getirmesi düşünülemezdi. Türkiye, mevcudu korumak için önce devlet olmak zorundaydı. Devletin devlet olamamasının ne demek olduğunu 1950'li ve 60'lı yılların başında Suriye, Ürdün gibi ülkelere gittiğiniz zaman görürdünüz. Kanun ve nizamın yerleşmesi, bürokrasinin varlığını hissettirmesi, üretim yaptıramasa ve artıramasa bile bölüşümün kontrol edilebilmesi küçümsenecek şeyler değildir. Tabii ki hiçbir toplumun böyle bir düzeni mutlulukla benimsemesi söz konusu değildi. 1930'larda, hele 1940'larda harp içindeki devletin ana görevi nizamın kuruyucusu olduğunu hissettirmekti. Savaş boyu Türkiye halkı çok sıkıntı çekmişti. Kara borsacılığa karşı fakir köylünün üretimi ceberut bir denetim altında tutuluyordu. O zamanın genç savcılarından merhum Şinasi Akgönenç bana şunu söylemişti. Köylünün sakladığı 5-10 teneke buğdayı müsaade ediyorsun, sonra onları silosuz ve Katarların uğramadığı demiryolu istasyonlarında çürütüyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nın şartları buydu. Öte taraftan kara borsa gene devam ediyordu. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde tesadüfen bulduğum ve askeri tarih seminerlerinde yayınladığım yazışmalarda tespit etmiştik. Türkiye çok az sayıdaki emniyet kuvvetiyle ağır dünya şartlarında asayişi sağlayabilmiş, isyan ve yağmayı önlemiştir. Köylüler mecburi çalışma düzeniyle madenlere indirilmiştir ama ülke kendi iptidai şartları içinde işleyebilmiştir. Hayatını sıkıntısızca sürdürebilenler az sayıdaki memurlar ve çok daha az sayıdaki harp zenginleriydi. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını yenileyemeyen bir partiydi. Partiye girip çalışmak bile bir nepotizm, yani akraba ve yakın kayıcılığına dayalı bir imtiyazdı. İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen dünya şartları, CHP'yi değişikliklere uymaya çağırdı ve itiraf etmeli ki İsmet İnönü ve CHP bunu başardı. Demokrat Parti CHP'nin çocuğudur. Celal Bayar Atatürk'ün sevdiği iktisat vekili ve son başvekildi. Adnan Menderes 1930 serbest fırka deneyimi sırasında Aydın İl Başkanı'ydı. En başta Atatürk'ün hiddetini celbetmişti ama Atatürk onun sözlü ve yazılı raporlarından çok etkilenmiş ve onu CHP listesine aday koymuştu. DP'liler önceleri Hüseyin Cahit Yalçın gibi müfritler tarafından komünist olarak bile damgalandılar ama kısa zamanda görüldü ki sağdan soldan çığ gibi üye çeken DP solculara karşı uyanıklıkta CHP'den geri kalmıyordu. 1946 demokrasisinin ilk muhalif partisi Nuri Demirağ'ın Milli Kalkınma Partisi'ydi. İsmet Paşa Demirağ'ı fena harcadı. Sermayesi battı, DP'liler de bu müdahaleyi sessizce tasvip ettiler. Sol partileri kuranlar açıkçası geniş kitlelerden destek göremedi. Demokrat Parti'de muhalefette ve 14 Mayıs 1950'den sonra iktidarda sola karşı İsmet Paşa'nın CHP'sinden daha amansız hareket etti. 3 Mayıs 1944'te tevkif edilen Turancılar İsmet Paşa'nın meşhur unutkuyla kendilerini pek iyi bir geleceğin beklemediğini anlamışlardı. Gerçi pek öyle olmadı. Onlardan bir müddet sonra tevkif edilen solcular daha kesin bir şekilde kenara itildiler. Ama doğrusu DP'nin de iktidarın ilk yıllarında Milliyetçiler Derneği'ni kapatması düzenin kendi içinde tutarlı bir çizgisi olduğunu göstermektedir. Çok tenkit etmeyelim. Bu çizgi o günün üretimi düşük kırsal Türkiye'sini muhtemelen ayakta tutacak tek yoldu. Hiç şüphesiz Türkiye'nin aydınları hangi tarafta olursa olsun benzer şekilde darbeyi yemişlerdir. Üstelik birbirleriyle kavgaya devam etmişlerdir. 1950 seçimlerini CHP vilayet sınırlarını esas alan ekseriyet sistemiyle gitti. Hatta bir aday iki yerden gösterilebiliyordu. İsmet Paşa dahi bu sayede Ankara'da kaybedip Malatya'dan seçilebildi. DP'liler bu çoğunluk sistemini muhafaza etmekte 1960 darbesine kadar ısrar ettiler. Ne olursa olsun bugünkü dünyanın büyük çoğunluğu için başlıca sorun olan kanuni ve sağlıklı seçim icrası Türk demokrasisi için büyük bir sorun değildir. Türkiye bazılarının küçümsediği sandık demokrasisini başından beri götürebilmiştir. 1950'ler, değişen Türkiye. Burada eski Türkiye olarak 1950'li yıllarımızı ele alacağız. Çünkü benim yaşadığım ve hatırladığım 60 yıl öncesi artık tarih oldu. Bizim ülkemizde ve zihniyetimizde yakın tarih araştırılıp yazılacak bir konu olmalıydı. Oysa yaşlıların gençlere aktardığı anı ve dedikodulardan ibarettir. Ne var ki Türk toplumu bu 50 yılda çok değişti. Yaşam biçimimiz, zenginliğimiz, dünya görüşümüz, hatta muhafazakarlığımız bu değişikliğin kapsamı içindedir. 1950 başlarında Türkiye halkı büyük şehir İstanbul'daki ahşap ve bahçeli evlerde otururdu. Ankara'da öyleydi. Apartman istisnai yaşam biçimiydi. Mahallelerde aydınlatma sınırlıydı. Şehrin çevre semtlerinde ve hele yeni türeyen gecekondularda elektrik yoktu. Kentlerdeki birçok mahallede çeşme, kova, güğüm, saplı teneke, eşekli saka doğal bir manzaraydı. Birçok evde dolap içindeki yüklük gusül alınan, daha doğrusu hane halkının yıkandığı bölümdü. Mahalle hamamları hayatın vazgeçilmez parçasıydı. Halkımızın %80'inin köylü, köylünün de yurdun efendisi olduğu 1953'te benim başladığım ilkokulda ezberletilirdi. Sözün ilk yarısı doğruydu, öbür yarısı temenniydi. Mamafi şehirlere köylüler doluşuyordu. Yün çorap üstüne lastik ayakkabı hayatlarında yeni bir lükstü. Ben inşaatlara mevsimlik olarak çalışmaya gelen Çorumlu amelelerin çarık giydiğini de biliyorum. Çünkü soğuk kuyu lastiğinden yapılan eski otomobil lastiklerin ufalanıp presten geçmeleri üretilir. Ayakkabılar pahalı geliyordu. Bugün Çorum patlayan bir endüstri kenti. Çorumlular Ankara'ya otomobilleriyle gezmeye geliyorlar. O dönemin Türkiye'sinin garip motiflerinden birini anlatayım. Yaşamını Ankara'da sürdürmeye mecbur olan bir Üsküdarlı yaşlı teyzenin ağaca kayısı yemek için çıkan bu Çorumlulara bakıp Türkler ağaca çıkmış dediğini hatırlıyorum. Demek ki Türkiye'de kavramlar, sınıflamalar henüz bize okulda öğretildiği gibi değildi. Halkın önemlice kısmı okuma yazma bilmiyordu. Sık sık bir takım orta yaşlı köylü erkek ve kadınların, hatta başörtülü şehirli hanımların dahi "Çocuğum, falan yere giden otobüs şu mu?" diye sorduklarını bilirim. Bu gibi geniş kitleye mensup insanların mektuplarını okumak ve yazmak bazen bunalsak da yerine getirmemiz gereken yurttaşlık ve insanlık göreviydi. Garip bir istisna vardı. O tarihte Kars vilayetinde okur yazar oranı bilhassa şehrin merkezinde Türkiye ortalamasının üstündeydi. Türkiye cahildi. Onlarca yıl boyu İstanbul Üniversitesi, bazı yüksek okulların birleştirilmesiyle kurulan Ankara Üniversitesi, bir de teknik üniversite ve bazı yüksek okullar bu ülkenin aydınlığı yetiştiriyordu. Liseler güçlüydü. Sayıları arttıkça kaliteleri düştü. Türkiye'de eğitimli insan batıcıydı. Ama bu biraz ezbereydi. Zira batı dili bilenler parmakla gösterilirdi. Benim çocukluğumda ve gençliğimdeki Türkiye'nin yapısı 2000'li yıllara yaklaşırken değişmeye başladı. Köylere traktör girdi, işsizlik ortaya çıktı ama ekecek toprağı olan da zenginleşmeye başladı. Dahası 1950'den sonra 2000 yıldır tahsildar ve jandarmadan saklanan köylünün yerini heyetler halinde Ankara'ya gidip kaymakamla valiyi şikayet edip tayin ettirmeye başlayanlar aldılar. Demokrasi böyle geliyordu. Kitleler masum bir istekle değişimin tadına bakıyordu ama işin ucunun kaçırılması da mukadderdi. 1953 yılı ilkbaharı olmalı. Ailece Ankara'ya çok yakın bir köye gitmiştik. Etraf, yollar köylülerle doluydu. Bugün bile hatırlıyorum. Türkiye fakirdi. Kavruk, yırtık pırtık yığınlar, onların fotoğrafını bugünkü torunları görseler zor inanırlar. Hepsi Menderes'e hayran ve medyunu şükrandı. Başbakan ise köylüleri ağlayarak selamlıyordu. Fakirlikleri ona dokunmuştu. Hiç şüphe yok ki o da herkes gibi bu ülkeyi seviyordu. Şartların yardımı ve yaptıklarıyla 2-3 yıl içinde bu halk da onu sevmişti. Ama 1957'de İstanbul'da, Vezneciler'de, Şehzadebaşı'nda eski konaklar yıkılıp içindeki kiracı İstanbullular sağa sola dağılınca ağlayan çok olmuştu. Ben bile o güzellikler ve içindeki güzel insanlar gitti diye hüzünlenmiştim. İyi niyet yetmiyor. Bilgi ve haddeden geçmiş bir zarafet, refinement de lazım. Tarih bilmek lazım, coğrafya bilgisi lazım. Türkiye'nin değişimi hiç de öyle kolay olmadı. 1950-60 arası çok ilginç ve az düşünülen bir dönemdir. 6. ayrımın sonu, sayfa 103.